Vahiy kitabının birkaç yerinde düşmüş meleklerin yargılanmasından söz edilerek şöyle der. Vahiy 20. bölüm 10. ayet. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir diyor. Bu ayet ateş gölü olan cehennemden söz eder. Buradaki ateşin gerçek ateş olup olmadığı konusunda tartışmak istiyorsanız bir diyeceğim yok. Ateşten daha gerçek ve daha kötüdür. Ateş onun ne kadar korkunç olacağının zayıf bir sembolünü oluşturur bana göre. Ne de olsa burada sözü edilen varlıklar ruhsaldır ve bizim bildiğimiz ateşin ruhsal bir varlık üzerinde pek etkisi olmaz. Ayrıca bu ayetten şeytanın günümüzde cehennemde olmadığını da öğrenmekteyiz. Birçok insan şeytanın günümüzde cehennemde olduğunu düşünür ama şeytan dünyadadır ve sizin ve benim yaşadığımız yerde oldukça meşgul. Ayrıca hem doğaüstü hem de doğal olmak üzere yardımcılarından oluşan büyük bir de ordusu bulunur. Yeryüzündeki birçok insan ona yardım ediyor. Belki de bunun farkına bile varmadan bunu yapıyorlar. Ayrıca şeytan inanlara yapılacak büyük zulümden ve son günlerde gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanından, özellikle İsrail'in başına gelecek olan zulümlerden de sorumlu olacaktır. Sonra da bulunduğu yerden atılacaktır. Vahiy 12. bölüm 9. ayet. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı der. Şeytan 1000 yıllık egemenlik döneminde bağlanacaktır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapatıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der bu ayetlerde. Ve en sonunda vahiy 20. bölüm 10. ayette gördüğümüz üzere ateş gölüne atılacaktır. Yahuda mektubunda Sodom ve Gomorra'nın da cinsel bakımdan günah işlediğini söyler. Yahuda 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Sodom, Gomorra ve çevresindeki kentler de benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapkınlığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir. Bu Yahuda'nın geçmişteki inançtan dönüşe verdiği bir başka örneği oluşturur. İsrail'in inançsızlığından ilk konumlarını koruyamayan meleklerden bahsetti. Şimdi de Sodom ve Gomorra ve etrafındaki kentlerden bahseder. Bu kentler öylesine şiddetli bir şekilde yargılanmışlardı ki günümüzde büyük bir olasılıkla Lut Gölü'nün dibindeler. Bazı insanlar onları bulduklarına inanıyorlar. Ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ve tam olarak nerede oldukları da bence önemli değil. Önemli olan bu insanlar kendi bedenlerini kirlettikleri için Tanrı'nın bu kentleri yok ettiğidir. Bu kentlerde örneğin homoseksüellik fazlaca görülmekteydi. Günümüzün konuşma tarzında homoseksüellik hoş gösterilmeye çalışılıyor. Zinaya serbest aşk adı verilmesi, ayyaşa alkolik olarak saygı gösterilmesi ve katillerin geçici bir çılgınlık yaşadıklarının söylenmesi oldukça ilginçtir. Şeytan yeni bir sözlükle dünyanın düşünce biçimini değiştirmekte oldukça başarı göstermektedir. Yine de homoseksüellik Tanrı'nın gözünde büyük bir ahlaksızlık ve iğrenç bir günahtır. Tanrı'nın geçmişte insanları cinsel günahlardan ötürü yargılaması günümüz nesline bir ders oluşturmalıdır. Tanrı bu yönde fazla ileriye giden her nesli yargılayacaktır ve ben de günümüzde bu yönde oldukça ileriye gidildiğini düşünüyorum. Eski zamanlarda inançtan dönmüş öğretmenler de bu mektupta tanımlanmaktadır. Yahuda 1. bölüm 8. ayet. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar der. Sakınmamız gereken inançtan dönmüş bu öğretmenlerdir. Yahuda'nın 4. ayette söylemiş olduğu gibi bu kişiler kiliseye sızdılar. Yani inanlar topluluğunun arasına karışmışlardır. Bunlar yan kapıdan girenler. Kiliseye sahte renklerle gelirler. Evraklarıyla inançları aynı değildir. Olmadıkları bir şeymiş gibi davranırlar. Yaşamları, sözleri, düşünceleri birbirine uymamaktadır. Yahuda bu ayette bizlere inançtan dönen öğretmenleri tanıyabilmemiz için 4 nokta bildirir. İlk olarak gördükleri düşlere dayananlar der. Gerçek olmayan, var olmayan bir dünyada yaşarlar bu kişiler. Ben teolojik bakımdan liberal olan kişilerin hiçbir zaman gerçeği ele almamış olduklarını düşünüyorum. Liberalizm oldukça romantik görünür. Ayrıca kağıt üzerinde de güzel görünmektedir. Bütün sorunlarınızı olumlu düşünceyle çözebilmek güzeldir ama olumsuz düşüncenin epey gücü vardır. Günümüzde evet demeyi öğrenmenin yanı sıra hayır demeyi de öğrenmemiz gerekiyor. gerçekle yüz yüze gelmeyi istemeyişleri bakımından gördükleri düşlere dayanarak yaşayan kişilerdir bunlar. Yahuda günümüzün sapkınlıklarına yönelir ve onların günahlarını, iddialarını, doğadaki benzerliklerini, sonlarını ve Tanrı'yı hiçe sayan sözleriyle işlerini tanımlar. İlk olarak günahlar söz konusu edilmektedir. Bu kişiler rüyalara dayanarak öz bedenlerini kirletmektedir. Düşünce yaşamları kirlidir. Kötü hayallerle dolu bir dünyada yaşayıp sonunda Sodom'daki erkekler gibi düşlerini cinsel ahlaksızlıklarla doyuma ulaştırmaktadır. Rabbin yetkisini hiçe sayarlar diyor. Tanrı'ya ve devlet kurumlarına karşı isyan içerisindedirler. Buna bağlı olarak da yasasızlığı ve karmaşayı savunmaktadırlar. Ayrıca yüce varlıklara söverler der. Romalılar 13. bölüm 1. ayet onlar için bir şey ifade etmiyor demek ki. Bu ayet şöyle der. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yine Mısır'dan çıkış 22. bölüm 28. ayette halkınızın önderlerine lanet etmeyeceksiniz buyruğunu da dikkate almıyorlar. Tanrısal yüce varlıklara ya da insani varlıklara her yetkiye karşı aşağılayıcı bir tavır içerisindedirler. Yıllar önce bir dergide şu yazıyı okudum. Hiçbir savaşa katılmayacağım yemini Amerika'nın doğu kısmındaki protestan din adamı tarafından kabul edilmiş. Bunların arasında çok değerli uzman ve bilge vaizler de bulunmaktadır. Barış Antlaşması grubu savaşın hiçbir şeyi halletmeyeceğini, boş olduğunu, intihar olduğunu ve Tanrı'yı ve Mesih'in öğretilerini inkar etmek olduğunu bildirmektedir. Savaşmamıza neden olan kötülük zincirinin kırılabileceğini ve şimdi kırılması gerektiğini bildirmişler. Bu öğreti asil, harika bir öğretidir ancak birçok olay bizi buna katılmamaya iter. Bu cesur ve içten adamlar kilise kürsüsünde durup her türlü savaşı reddetmeyi bildirdiklerinde bu kişilerin inançları bakımından zor duruma düştüklerini hatırlamalıyız. Büyük bir demokraside savaş ve barış zamanında din adamlarının bastırılması hiçbir zaman diktatörlerin kullanabileceği bir politika aracı olamaz olmamalıdır. Savaş karşıtı felsefe Vietnam Savaşı döneminde de yaygındır. Başımıza büyük sorunlar açmış ve zorluklar çıkartmıştır. Amerika'da yapılan protesto mitingleri savaşı daha da çok uzatmış ve başka türlü olsaydı ölmeyecek olan birçok Amerikalı gencin ölmesine neden olmuştur diyor Sayın Dr. Vernon McGee. Böyle düşünmek büyük ve kötü bir dünyada yaşadığımızın bilincine varmamaktır ve gerçek uyanıp görmemiz gereken bir şekilde bizi bekler. Gerçeği görmezlikten gelemezsiniz. Çelik çemberli lastikler bile aşınırlar ve engebeli yüzeylerden geçtiklerinde de patlarlar. Bu adamlar hayalcidir. Hiç de gerçek olmayan bir şeyi savunmaya çalışıyorlar. Bunu daha basite indirgeyecek olursak her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Etrafımız pisliklerle, terör olaylarıyla dolu. Bir devletin sağlam ve güçlü bir ordusu ve güvenlik gücü olmazsa ne kendimiz ne de namusumuz, evimiz ne de vatanımız güvenlik içinde olabilir. Ve ülkemiz çağın tekniğine de ayak uydurmalıdır. Ülkemizin caydırıcılığı olmalıdır. Bunlar gerçektir. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Elbette savaşa karşıyız. Elbette her zaman barıştan yanayız. Ve Tanrı'nın buyruğu da budur. Ama daha önce de okuduğumuz ayette Tanrı'dan olmayan bir yönetim, bir devlet yoktur. Yani her devlet Tanrı tarafından kurulmuştur ve devletin görevi de insanlarını, topraklarını korumaktır. Bunun için de ordusu ve caydırıcı silahı olmalıdır. Böyle olduğu sürece de her kişi hem inancında hem de günlük yaşamında güvencede olacaktır. Bunun tersini savunanlara ilişkin de şunu söyleyebilirim. Böyle kişilerin gündüzleri çok cesur bir şekilde dolaştıkları halde geceleri gecekondu mahallelerinden ve bu tür yerlerden uzak durduklarına inanıyorum. Bir Batı ülkesinde bazı gruplar bizler azınlık grupları arasında çalışıyoruz diye övünüyorlardı. Ama sonunda bölgedeki ofislerini kapatmak zorunda kaldılar. Bence bunu yaparak büyük bir hata yapmışlardır. Bu kişiler hayalciler. Ve kiliseye giriyorlar ve Rab İsa Mesih'in kilisesini kullanıyorlar. Savaşın Mesih'in öğretisini inkar etmek olduğu gibi bir bildiride bulunmayı düşünün, belki bana hak verirsiniz. Luka 11. bölüm 21. ayette tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur der. Kendinize ait olan şeyleri korumanın yolu silahlı olmaktır. Ayrıca savaşa giden bir kralın oturup hesap yaptığı da Luka 14. bölüm 31. ayette bizlere söylenmiştir. İsa Mesih oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylemedi. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olduğunu ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesapladığını söyledi. Ben bu adamların Rab İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa elçilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti. Markos 6. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerdi. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken, bakın ne diyor Luka 22. bölüm 35 ve 36. ayetler. Sonra İsa onlara, ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler. O da onlara, şimdi ise kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın dedi. Kılıcı olmayan, abasını satıp bir kılıç alsın. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduğunu söylememin sebebi budur. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelebilir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimiz içinde var olan duygular var. Savaşa katılmamak harika ama aynı zamanda da gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcıdır. Savaş yokken ve her şey huzur içinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesaj vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğidir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduğunu söylemek ister. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken de aynı şeyi söylemektedir. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etti. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadır çünkü onlar da yargılanacak. Bir yargı için korunmaktadırlar ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermedi. Bütün bunlar günümüzde bizler için örnek oluşturur ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etmemiz bizler için iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlık. Bunun hiçbir yeni yanı yok. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh'un zamanına kadar dayanmaktadır. Üçüncü olarak bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar der. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar da var. Bunun sonucu olarak neler olduğunu görüyoruz. Topluma bunların çok büyük zararı vardır. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var ki? Önce birlikte yaşayalım, bakalım birbirimize uyuyor muyuz? Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz değil mi? Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söyleriz. Bu hangi toplumda yaşanırsa yaşansın o ulusun ahlak standardını düşürür. Dostum, aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsaldır. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktığınızda orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalacaktır. Dördüncü olarak sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar der. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına gelmektedir. Kurallara ve otorite sahibi kişileri protesto etmektedirler. Yani polise saldırırlar çünkü polis otoriteyi temsil eder. Ya da başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar olmasınlar her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı yoktur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum. Ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirir. Yahuda bir sonraki ayette bize bunların örneklerini verecektir. Yahuda bize yeniden kiliseye gelen inançtan dönmüş kişilerin özelliklerini de anlatır. Yahuda 1. bölüm 9. ayet. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi diyor. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların kuvvetlerini delemediler. Aşılmaz görünüyordu ve kente girmek için bir yolda bulamıyorlardı. Sonra bir öneri geldi. Tahtadan bir at yapıp içine askerleri koyacak, onu kent kapısının dışına koyup gemilerine girip gidiyormuş gibi yapacaklardı. Bu öneri üzerine tahtadan atı yaptılar, içine askerleri de yerleştirdiler ve Truva kentinin kapısına bıraktılar. Truvalılar atı merak ettiler. Yunanların gemileriyle gittiğini görünce savaşın bittiğini düşündüler. Dışarı çıkıp atı gördüler ve onu kentin içine çekmeye karar verdiler. Yeni bir şey olduğu kesindi. Sahip olmayı arzu ettikleri bir şeydi. O gece atın içindeki askerler atın içinden dışarıya çıktılar ve içeriden kentin kapılarını kapattılar. Bu arada gece karanlığında Yunan gemileri geri döndü. Sadece gidiyormuş gibi yapmışlardı. Bir ordu dolusu güçlü adamın 10 senede yapamadığını birkaç asker içeriden yapmıştı. Günümüzde kiliseye de aynı şekilde liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Aslında kiliseye hiçbir zaman dışarıdan zarar verilmemiştir. Zulüm kilisenin büyük ölçüde büyümesine neden olmuştur. Günümüzde kilisenin içten içe yok edilmesine tanık olmaktayız. Bu içeride gerçekleşen bir iştir. Mesih dışarıdan birisi tarafından değil, içeriden birisi tarafından ele verilmişti. Kendi öğrencilerinden biri olan Yahuda onu kendi ulusuna teslim etti. Kendi ulusu ise onu Romalılara teslim etmiş ve Romalılar da onu çarmıha germişlerdir. Günümüzde kilisede aradan, yan kapıdan girenler tarafından mahvedilmektedir. Bir insanın eli büyüklüğünde olan inançtan dönüş şimdi köpürerek kiliseyi süpüren bir fırtınaya dönüşüyor. Bu mektubu bir fırtına uyarısı olarak görmeliyiz. Çünkü bugün aramızda inançtan dönüş yaşanmaktadır. Bunu sevinçle ya da acılıkla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği bildiriyorum. Geçmişin bütün büyük mezhepleri büyük ölçüde yok olmaktadır. İmandan ayrıldılar. Büyük bir ihtimalle de bir daha dönmemek üzere. Bitmişlik ülkesine gittiler. Benim bildiğim kadarıyla imandan dönen bir kilise, bir organizasyon ya da bir kuruluşun yeniden imana döndüğü hakkında bir kayıt yok. Bazı bireylerin imana döndüklerini söylenir ama ben kendilerini tanımıyorum. Örneğin İngiltere'de başlayan Wesleyci hareket bir kiliseden ayrılmış olan bir harekettir. O dönemdeki kilise soğuk ve ilgisizleştiğinde Wesley'in kilisesi hayat oluşturan sıcak bir kuluçka makinesi gibi oldu ama üzülerek söylemek istiyorum ki günümüzde birçok yerde bir zamanlar orada var olan sıcaklık ve hayata sahip olmayan ve sadece Wesley'in dışsal görünümünü koruyan bir derin dondurucu haline geldi. Dürüst olmalıyım ve muhafazakarlığın günümüzdeki biçiminin yanıt olduğunu düşünmediğimi de bunlara söylüyorum. Sonuç olarak muhafazakarlığı bile zayıflatabilecek gerçek bir meydan okuma görülmektedir. Bu bir zayıflıktır ve zayıflık da şudur. Muhafazakarlık doktrin bakımından tamamen doğru olmuştur ama birçok yerde etik ve ahlaksal bakımdan borçtur. Bir süre önce iyi bir gruptu. Doktrin ve ayrılma konusunda ısrarlı hatta tartışmacıdırlar. Ama kendi aralarında ahlaksızlıktan suçlu olan birisini kendilerine işaret edildiğinde onu korudular. Kendisinin muhafazakar olduğunu söyleyen bir bireyin ahlaksız uygulamaları çok rencide edici oldu. Ve grup bu konuda ilgisiz davrandı. Bu içeriden gelen bir şey olduğu için Mesih'in davasına çok büyük zarar veren bir durumu oluşturur. Bizler inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana Vaiz Bey gerçekten güzel konuşuyorsun ama biraz fazla abartmıyor musun diyebilir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzde durum bundan çok daha tehlikeli. 700 vaiz arasında yapılan bir anketteki sonuçlar şöyle. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiş. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiş. %12'si bedenin dirilmesini reddederken %27'si Mesih'in ölü olduğunu ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiş. Amerika'da bir vaiz, biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla ilgilenmiyoruz demiş. Başka bir vaiz ise, bizler Mesih'in dirilmiş olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız buna bir itirazımız yok. Ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeyimiz var demiş. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur. Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılıyorlar ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum diyor bu Avrupa'daki vaiz. Dostum sizce abartıyor muyum? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanıyorum? Yahuda 1. bölüm 9. ayeti size tekrar hatırlatmak isterim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi diyor. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. West'in çevirisi şöyle. Buna karşın baş melek Mikail, Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi şeklindedir. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunda açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa'nın cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken İblise bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, iblisin konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokratif yazılarından birini ele alarak Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde iblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Mikail'in tek yanıtı seni Rab azarlasın olmuş şeklindedir. İblis Ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca iblisin Musa'nın daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmektedir. Lucifer Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şeye çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koymasıydı. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerinde egemenliği üstlenebileceğini düşünmekteydi. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı var. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olduğundan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer Tanrı tarafından yaratılmış, daha sonradan düşmüş bir yaratıktı. Bu sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir ders. Birçok inanlı Tanrı'nın önünde diz çekmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve O yaratıcıdır. Sizlerin ve benim onun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var ki? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ben ona birçok kere ben Tanrı'nın önünde pek çok sorusu olan ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek isteyen birisiyim. Belki siz de bunu yapıyorsunuz ve Tanrı'ya bunu soruyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve onun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız da gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yücedir. O adil ve doğru bir Tanrıdır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben ona güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler onun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? Onun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün geldiğinde acaba İsa Mesih siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Kendi kendinizin yoluna gittiniz ve kendi gözünüzde doğru olanı yaptınız diyebilir mi? İşte bu insanlığın resmidir. Ya sizler, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail bizim için büyük bir ders veriyor.